Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İnsancıklar, Dostoyevski, 1. Kaset 1. Yüz, Varlık Yayınları, 15. Baskı 2004, Türkçe'ye çeviren Nihal Yalazataluy, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 7 Kasım 2005. Okuyan Engin Ercan. Dostoyevski'nin ilk romanı olan İnsancıklar, zamanın ünlü eleştirmeni Bielinski'nin hayranlığını kazanmasına karşın uzun süre Rusya'da bile dikkati çekmeden kalmış, değeri ancak sürgün dönüşünden sonra ortaya çıkarak dünyanın her yerinde milyonlarca okurun beğenisini elde etmiştir. Dostoyevski, başlıca konusu acıma olan büyük yapıtının temelini bu küçük romanla atmış, insanları sevme ve onlara acıma duygusuna son romanına kadar sadık kalmıştır. Nihal Yalazataluy'un kaleminde bir kat daha değer kazanan bu güzel yapıtın yeni baskısını zevkle sunuyoruz. Ah, şu hikayeciler yok mu? Faydalı, hoş, ruh okşayan yazılar yazmazlar da şunu bunu karıştırıp ortaya dökerler. Elimden gelse Topu'nun yazı yazmasına engel olurdum. Nedir bu? Okursun okursun, alır seni bir düşünce. Aklına saçma sapan şeyler gelir. Vallahi yazdırtmazdım bunları, hepsini yasak ederdim. Prens V.F. Odoyevski. Kıymetli Varvara Alekseyevna, dün mutluydum, fazlasıyla derecesiz mutluydum. Demek bir kerecik olsun sözümü dinlediniz inatçı kızım. Uyandığım zaman akşamın 8'iydi galiba. Bilirsiniz anacığım, daire dönüşü 1-2 saat kestirmeyi severim. Mum aldım, kağıt hazırladım, kalemi yontarken birdenbire gözlerimi kaldırıverdim. Kalbim o anda küt küt atmaya başladı vallahi. Demek benim şu zavallı kalbimin isteğini anladınız. Baktım penceredeki perdenin ucu geçenlerde istediğim biçimde kıvrılmış, kına çiçeği saksısına iliştirilmişti. Pencereden yüzünüzün gelip geçtiğini de görür gibi oldum. Siz de odanızdan bana bakıp beni düşünüyormuşsunuz gibi geldi. Sevimli yüzünüzü iyice seçemediğime nasıl üzüldüğümü bilseniz. Bir zamanlar biz de iyi görüyorduk. İhtiyarlık maskaralık yavrum. Şimdi bile gözlerim buğulanıyor. Gece biraz fazla yazı yazınca sabah gözlerim kızarıp sulanıyor. Adeta çevremden utanıyorum. Şu anda hayalimde birdenbire gülümseyişiniz parladı meleğim. İçten iyilik dolu gülümseyişiniz. İçimde tıpkı sizi öptüğüm zamanki gibi bir his uyandı. Varenka, sizi öpüşümü anımsar mısınız meleğim? Hatta bilmem, belki de bana öyle geldi. Pencerenizden beni tehdit eder gibi parmak salladınız. Öyle mi yaramaz? Mektubunuzda hepsini bir bir yazmayı ihmal etmeyin, emi? Peki ya şu perde icadımıza ne dersiniz Varenka? Çok hoş değil mi? Oturup çalışırken, yatıp kalkarken beni düşündüğünüzü, unutmadığınızı, sağlığınızın, neşenizin yerinde olduğunu biliyorum. Perdeyi indirdiniz mi? Allah rahatlık versin Makar Alekseyeviç, yatma zamanı geldi demek istiyorsunuz. Perde kalkınca günaydın Makar Alekseyeviç diyorsunuz. Nasıl uyudunuz, keyfiniz nasıl? Beni sorarsanız Tanrıma şükür keyfim yerinde. Gördünüz mü canım? En mükemmel buluş, mektuba falan gerek kalmadı. Ama fikir benimdi. Nasıl, böyle şeyleri iyi beceriyorum değil mi Varvara Alekseyevna? Size bir şey söyleyeyim mi anacığım? Bu gece hiç ummadığım halde mükemmel bir uyku çektim. Buna pek memnunum. Çünkü insan yeni bir eve taşınınca ne de olsa yadırgıyor, bir türlü rahat edemiyor. Bu sabah bir kuş hafifliğiyle kalktım, kabıma sığamıyorum. Havaya da diyecek yok doğrusu anacığım. Biz de pencerelerimizi açtık, ortalık güneş içinde, kuşlar cıvıldıyor, hava bahar kokularıyla dolu. Bütün doğa uyanıp canlanıyor. Kısacası ortalık baharın gerektirdiği şekilde. Düşlerim hep size aitti Varenka. Sizi insan gönlünü hoş etmek, doğayı süslemek için yaratılan gök kuşlarına benzettim. Aklıma şu geldi Varenka. Türlü sıkıntı, üzüntü içinde yaşayan insanlar için kuşların kaygısız, masum mutluluğunu kıskanmamak mümkün değildir. Daha buna benzer başka şeyler de düşünüp bazı karşılaştırmalar yaptım. Bende bunlardan söz eden bir kitap var Varenka. Her şeyi inceden inceye yazmış. Size bunları, hayallerin ne kadar çeşitli olabileceğini anlatmak için söylüyorum. İşte şu bahar mevsiminde de insanın aklına hep tatlı, heyecanlı düşünceler geliyor. Her şey göze pembe görünüyor. Bunları bu yüzden yazdım. Daha doğrusu çoğunu kitaptan aldım. Kitabın yazarı içindeki arzuyu şöyle bir şiirle ifade ediyor. Ah niçin bir kuş, yırtıcı bir kuş değilim? Vesaire vesaire. Başka bir takım fikirler de var ama nemize lazım. Size bu sabah öyle erken erken nereye gittiğinizi sorabilir miyim Varvara Alekseyevna? Ben henüz daireye gitmek için hazırlanmaya başlamadan, tıpkı bir bahar kuşu gibi odanızdan pır diye fırlayıp avludan neşe içinde geçtiniz. Size bakınca ben de neşelendim. Ah Varenka, Varenka! Kendinizi asla kedere kaptırmayın canım. Gözyaşının hiç faydası yok, bunu kendi üzerimde denedim. Şimdi rahatınız yerinde, sağlığınız da biraz düzeldi. Şu sizin Fedora ne alemde? Ne iyi kadın o. Onunla nasıl geçindiğinizi, memnun olup olmadığınızı yazın, değil mi Varenka? Fedora bir parça dırdırcı ama siz kusuruna bakmayın, kalbi iyidir. Size bizim Tereza'dan söz açmıştım. O da iyi hakikatli bir kadıncağız. Ben nasıl mektuplaşacağımızı düşünüp dururken Tanrı bize şu Tereza'yı yolladı. Dediğim gibi iyi, mazlum, kendi halinde bir kadıncağız. Ama ev sahibimiz pek insafsız. Zavallıyı nefes aldırmadan paçavra gibi kullanıyor. Öyle bir eve düştüm ki Varvara Alekseyevna, ev değil batakhane. Eskiden bilirsiniz keşiş gibi otururdum. Evde çıt çıkmaz, sinek uçsa duyulurdu. Oysa burada gürültüden geçilmiyor. Ama sizin bu ev hakkında henüz bilginiz yok değil mi? Gözünüzün önüne upuzun, karanlık, kirli bir koridor getirin. Sağda bir duvar, sol tarafta tıpkı hanlardaki gibi oda kapıları sıralanıyor. Odaların hepsi küçücük, hücre gibi şeyler. Her birinde ikişer hatta üçer kiracı oturuyor. Buralarda düzen filan aramayın, tam Nuh'un gemisi. Bununla beraber iyi insana benziyorlar. Hepsi okumuş, eğitim görmüş kimseler. İçlerinde bir memur var. Edebiyatla ilgili bir işte çalışıyormuş. Homeros'tan, Brambeus'tan, her şeyden söz ediyor kafalı bir adam. İki subay kiracının kağıt oynamaktan başka işleri yok. Sonra bir deniz değmeni, bir de İngiliz öğretmen var. Durun sizi eğlendireyim biraz. Öbür mektubumda hepsini birer birer hicvederek tasvir edeyim. Ev sahibimiz ufak tefek, pasaklı bir koca karı. Sabahtan akşama kadar terlikle, gecelikle gezer ve durmadan Tereza'ya çıkışır. Ben mutfakta oturuyorum. Daha doğrusu mutfakta değil de şöyle. Mutfağın yanında bir oda var. Şunu söyleyeyim ki temiz, aydınlık bir mutfağımız var. Oda küçük, mütevazi bir köşecik. Anlayacağınız, kocaman üç pencereli mutfaktan bir bölmeyle ayrılmış, rahat, ferah bir oda olmuş, penceresi de var. Oda bu işte. Sakın mutfak dedim diye aklınıza bir şey gelmesin iki gözüm. Gerçi aslında bir mutfak bölmesi ama ne çıkar? Kendi alemimde rahat rahat yaşıyorum. Karyolamı, masamla iki sandalyeyi, komodinimi yerleştirdim, duvara bir ikon astım. Dipnot, Aziz resimleri. Kuşkusuz bundan daha iyi evler, odalar var. Hatta belki çok daha iyileri var. Ama ben bunu rahatlığı yüzünden seçtim. Sizin pencere avlumuzun tam karşısına düşüyor. Avlu avuç içi kadar bir yer zaten. Gerçekten sizi gördükçe içim açılıyor. Sonra ucuzluğu da caba. Buralarda yemekli olarak en kötü oda ayda 35 kağıt. Hayli tuzlu. Oysa oturduğum yere 7 kağıt veriyorum. Yemek için 5 gümüş ruble ile 24,5 kağıt ediyor. Önceden hem 30 kağıt veriyordum hem de kendimi pek çok şeyden mahrum ediyordum. Her zaman çay bile içemiyordum. Şimdi çay ve şeker parasını çıkardım. İnsan çay içmemekten de sanki utanıyor anacığım. Etraftakiler hep hali vakti yerinde kimseler ayıp oluyor. Başkalarına gösteriş olsun diye kibarlık için içiyorum yani. Yoksa benim çaya öyle fazla bir düşkünlüğüm yoktur Varenka. Sonra bir miktar cep harçlığı da ayırmalı. İyi kötü bir kundura, üst baş lazım. Bunlar da gidince aylık tamam oluyor zaten. Hoş ben şikayetçi değilim, halimden memnunum, yeter bana. Birkaç yıldır yetiyor, ikramiye aldığım da oluyor. Şimdilik hoşça kalın meleğim. Size iki saksı kına çiçeği ile bir sardunya aldım, ucuza aldım. Muhabbet çiçeğini de sever misiniz? Onlardan da var. Yazın bana, hem de her şeyi mümkün olduğu kadar ayrıntılı yazın. Sakın ha, böyle bir oda tuttuğum için herhangi bir kuşkuya düşüp üzülmeyesiniz iki gözüm. İşime geldi de öyle hareket ettim. Para biriktiriyorum anacığım, epey bir dünyalık yaptım. Benim sinekten korkar halime bakmayın. Hayli açık gözümdür, iradeli, temiz bir adama yakışır karaktere sahibim. Allah'a emanet olun meleğim. Şöyle böyle derken iki sayfa doldurmuşum. Oysa daireye gitme zamanı geldi geçiyor. Parmaklarınızdan öperim anacığım. Sadık kulunuz ve dostunuz Makar Devuşkin. Not. Bir ricam var. Cevabınızı mümkün olduğu kadar ayrıntılı yazın. Size bu mektupla birlikte bir kilo şeker gönderiyorum Varenka. Afiyetle yiyin ve Allah aşkına beni merak etmeyin. Eh, hadi güle güle anacığım. 8 Nisan. Sayın Makar Alekseyeviç, size bir şey söyleyeyim mi? Sonunda kavga edeceğiz galiba. Hediyelerinizi alırken çok pek çok üzüldüğüme yemin ederim aziz dostum. Bunları almak için kendinize en kaçınılmaz ihtiyaçlarınızdan yoksun ettiğinizi biliyorum. Size kaç kere söyledim, hiçbir ihtiyacım yok. Şimdiye kadar yaptığınız iyilikleri ödeyecek durumda değilim zaten. Hele şu saksılara ne lüzum vardı? Hadi kına çiçeğini aldınız neyse, sardunya ne oluyor? İnsan sizin yanınızda boş bulunup ağzından bir şey kaçırmasın. Sardunya hesabı hemen gidip almaya kalkışıyorsunuz. Kim bilir ne para döktünüz. Fakat çiçekler nefis doğrusu. Koyu kırmızı da üzerinde benekler var. Onu pencerenin ortasına en görünecek bir yere koydum. Yere tahta sıra koyup üzerine birkaç saksı dizmek istiyorum. Hele biraz paralanayım da. Odamız cennete döndü, temiz, aydınlık. Fedora sevinçten uçuyor. Üstelik bir de şeker yollamışsınız. Zaten pek aklı başında olmadığınız mektubunuza bakınca anlaşılıyor. Cennet, tatlı bahar kokuları, kuşların uçuşup cıvıldamaları. Eh dedim, belki içinde şiir de vardır. Vallahi Makar Alekseyeviç, o mektubunuzda bir şiir eksikti. Tatlı duygular, pembe hayaller, hepsi tamam. Perdeye gelince bunu düşünmemiştim doğrusu. Saksıların yerini değiştirirken kendiliğinden takılmış olmalı, bundan ibaret. Ah Makar Alekseyeviç, ne kadar dil dökerseniz dökün. İstediğiniz kadar kazancınızın hesabını verin, elinizdekini yalnız kendinize harcadığınızı kanıtlamaya çalışın. Gerçeği benden saklayamazsınız. Benim yüzümden en önemli ihtiyaçlarınızdan kestiğiniz meydanda. Yoksa öyle bir eve çıkmak nereden aklınıza gelirdi? Gürültüden geçilmiyor, odanız dar, biçimsiz, kısacası her bakımdan rahatsızsınız. Yalnızlığı, sessizliği sevdiğiniz halde orada gürültü patırtı eksik olmaz. Oysa ki aldığınız aylıkla çok daha iyi yaşayabilirdiniz. Fedora'nın anlattığına göre eskiden şimdikine oranla çok daha iyi yaşıyormuşsunuz. Demek ömrünüz hep böyle kiralık odalarda, yalnızlık içinde, yabancılar arasında, dostsuz, çeşitli yoksunluklara katlanarak geçti öyle mi? Size çok acıyorum aziz dostum. Bari sağlığınıza dikkat edin Makar Alekseyeviç. Gözlerinizin zayıflığından söz ediyorsunuz. Ne gereği var? Dairenizde büyükleriniz gayretinizi nasıl olsa anlar, takdir ederler. Size tekrar yalvarıyorum. Benim için bu kadar para harcamayın. Beni sevdiğinizi biliyorum ama zengin değilsiniz. Bugün ben de pek neşeli kalktım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Fedora harıl harıl çalışıyordu. Bana da bir iş bulmuştu. Pek sevindim. İbrişim almaya gidip hemen işe koyuldum. Öğleye kadar içimde bir hafiflik, bir neşe vardı. Ama şimdi gene kara düşünceler, iç sıkıntısı başladı. Yüreğim yine sızlıyor. Ne olacağım ben? Kader bana neler hazırlıyor? Yarını kestirememek, gelecek hakkında en ufak bir düşünceye sahip olmamak pek acı. Geriye bakmaya korkuyorum. Arkada kalanları hatırlamak bile kalbimi parçalıyor. Çektiklerimi ömrümün sonuna kadar unutamayacağım. Gün kararıyor, çalışmalıyım. Size daha çok yazmak isterdim ama vaktim yok. Elimde yetişecek bir iş var. Acele etmem lazım. Mektuplaşmak hoş bir şey. İnsan o kadar sıkılmıyor. Niçin bize hiç gelmediniz Makar Alekseyeviç? Neden? Artık birbirimizin burnu dibinde oturuyoruz. Arada bir boş vaktiniz de oluyor. Bir uğrayıverseniz ne olur sanki? Geçenlerde Tereza'yı gördüm. Acıdım. Hasta mıdır ne? 20 kopek verdim. Ha, az kalsın unutuyordum. Yaşayışınızı bana etraflı olarak yazın. Semtiniz nasıl, oradakilerle nasıl geçiniyorsunuz pek merak ediyorum. Sakın ihmal etmeyin, olur mu? Bugün perdenin kenarını kendim özellikle kaldıracağım. Erkence yatın. Dün pencerenizde gece yarısına kadar ışık gördüm. Hadi hoşça kalın. Bugün pek canım sıkılıyor. Besbelli insanın böyle günleri de oluyor. Allah'a ısmarladık. Sizin Varvara Dobroselova. 8 Nisan. Pek muhterem Varvara Alekseyevna. Talihsiz başım bugünü de görecek miydi iki gözüm anacım? Benim gibi bir ihtiyarla iyi eğlenmişsiniz Varvara Alekseyevna. Aslında suç hep bende, benden başkasında değil. Başımda bir tutam saç kaldığına bakmadan aşktan söz ediyor, imalı, telmihli sözler etmeye kalkışıyorum. İnsanın bazen böyle tuhaflaşıverdiği, durup dururken saçmalamaya başladığı oluyor anacım. Hepsini toplasan incir çekirdeği doldurmayacak bir sürü saçmayı sıralayıveriyor insan. Hatırladıkça yazdığım o anlamsız, özentili cümleler için kendi kendime kızıyorum. Bu sabah giderken üstüme birdenbire bir hoppalık, bir züppelik geldi. Kalbimin içi apaydınlık oluverdi. Ortada hiç neden yokken içimde bir bayram neşesi duydum. İşe de dört elle sarıldım. Ama sonra ne oldu? Etrafa bakındım. Her şey eskisi gibi renksiz, kasvetliydi. Hep aynı mürekkep lekeleri, masalar, kağıtlar. Ben de neysem oydum. Zerrece değişmemiştim sanki. Nereden aklıma esmişti bunlar? Belki de güneşli masmavi gök neden oldu. Hele avluya bakan pencerelerin altından gelen çeşit çeşit burun törpüsüne rağmen güzel kokulardan söz edişime ne demeli? Ahmaklıktan başka bir şey değil. İnsanların bazen garip duygular arasında saçmaladığı oluyor. Nedeni de hep aptalca bir yürek taşkınlığı. Eve dönüşüm için yürüdüm yerine sürüklendim demek daha doğru olur. Üstelik başım da ağrımaya başladı. Soğuk aldım besbelli. Budala gibi bahar sevinci içinde yazlık pardüsümü giymeye kalkıştım. Duygularım hakkında da aldanmışsınız canım. Onlara ters bir anlam vermişsiniz. Size karşı temiz bir bahar sevgisi duyuyorum Varvara Alekseyevna. Öksüz oluşunuz bana size babalık etmek hakkını bağışlıyor. Bunu bir akrabanın bütün içtenliğiyle söylüyorum. Hoş akrabalığımız dış kapının üst mandalı gibi ama gene de akrabanız sayılırım. Hatta şimdi en yakın akrabanız ve koruyucunuz benim. Çünkü koruma, yardım beklemekte haklı olduğunuz kimselerden ihanet, hakaret gördünüz. Şiirlere gelince benim gibi bir ihtiyara bunlarla uğraşmanın yakışmadığı %100. Şiir saçma bir şey zaten. Bu zamanda şiir yüzünden okulda çocukları pataklıyorlar bile. Böyledir bu iki gözüm. Mektubunuzda bir de konfordan, rahatlığımdan filan söz ediyorsunuz. Anacığım, ben ne titizim ne de kılı kırk yaran cinstenim. Şimdiye kadar bundan daha iyi yaşamadım. Artık bu yaştan sonra da çıtkırıldımlık edecek değilim. Karnım tok, sırtım pek olduktan sonra daha ne isterim? Biz kont sülalesi değiliz. Pederim asılzade değildi. Ailesini geçindirmek için elini benden sıkı tutardı. Dediğim gibi nazlı olmasına nazlı değilim. Ama hakçası eski evim gerçekten daha iyi, daha ferahtı. Hoş bugünkü yerim de fena değil. Hatta bazı bakımlardan daha iç açıcı, daha değişik, bunu inkar edemem. Ama ne de olsa ilkini de arıyorum. Biz ihtiyarlar, yani yaşlı insanlar, eşyamıza sevdiklerimiz kadar bağlı oluyoruz. Daire ufacıktı. Duvarlar, anlatmaya değmez ya, basbayağı duvardı. Sorun duvarlarda değil, anılar, geçmişe ait anılar içimi sıkıyor. Hem de işin tuhafı, bunlar daha çok tatlı anılar olduğu halde üzülüyorum. O zamanlar fena gözüken, insanı kızdıran olaylar bile anı olunca bütün kötülüğünü kaybediyor, hayalde cazibe kazanıyor. Ev sahibemle öyle sessiz yaşardık ki Varenka, öldü ihtiyarcık. Onu hatırladıkça içim sızlıyor, çok iyi bir kadındı. Benden fazla kira da almazdı. İşi gücü upuzun şişlerle bez paçavralarından kestiği şeritleri yatak örtüsü şeklinde örmekti. Işığı beraber kullandığımız için aynı masada çalışırdık. Maşa isminde bir torunu vardı. Onun bebekliğini bilirdim. Bugün 13'ünde olmalı. Pek neşeli, afacan bir şeydi. Boyuna güldürürdü bizi. Üçümüz beraberce yaşardık. Uzun kış gecelerinde yuvarlak masamızın etrafına geçer, ilkin çayımızı içerdik. Sonra herkes işine başlardı. Bizim nine, Maşa'nın canı sıkılmasın, afacana yaramazlık fırsatı çıkmasın diye masala başlardı. Ne masallardı bunlar? Değil çocuk, büyük adam bile seve seve dinlerdi. Çubuğumu yakıp dinlemeye başladım mı, iş filan aklımdan çıkardı. Hele o yaramaz kızımızı görmeliydiniz. Elini pembe yanağına dayar, güzel ağızcığını açarak dalgın dalgın dinlerdi. Masal korkulu olunca gözlerini yumar ninesine sokulurdu. O hali pek hoşuma giderdi. Mumun nasıl tükendiğinin, dışarıyı kasıp kavuran karın tipinin farkına bile varmazdık. Aşağı yukarı 20 yıl hep böyle güzel günler geçirdik Varenka. Benim de çenem açılıverdi. Belki böyle konulardan hoşlanmazsınız. Zaten hele ortalığın kararmaya başladığı şu saatlerde bunları hatırlamak bana da acı geliyor. Teresa bir şeylerle uğraşıyor. Benim hem başım hem de biraz sırtım ağrıyor. Kafamdaki düşünceler de tuhaf, onların da bir ağrısı var sanki. Bugün içim sıkılıyor Varenka. Size gelmemi istiyorsunuz. Olacak şey mi bu canım, başkaları ne der sonra? Avludan geçerken bizden gören olur. Sorup soruşturmaya, türlü türlü anlamlar verip dedikodu yapmaya başlarlar. İşi bambaşka gözle görür onlar. Yok meleğim, sizi yarın akşam kilisede görürüm.